İkinci Petrus mektubunun yazarı Elçi Petrus'tur. Bunu 2. Petrus 1. bölüm 1. ayetten anlıyoruz. Ancak bu kitabın yazarının Petrus olup olmadığı hakkında İncil'deki tüm kitapların yazarı hakkında duyulandan çok daha fazla kuşku vardır. Yıllar önce ünlü bir yorumcu şunları yazdı. Petrus'un 2. mektubu İncil'deki tüm kitaplardan daha az gerçekliğini kanıtlayacak tarihi kanıtla karşımıza çıkar. Buna rağmen bu meydan okuyan konunun bu kitaba daha dikkatli bakmamızı sağladığını düşünüyorum ve kitabı Petrus'un yazmış olduğu günümüzde kabul edilen bir gerçek halindedir. Öğreti verirken kutsal kitabın değişik kitaplarının yazarlarının kim olduğu ve benzer konular hakkında ortaya atılan soruların üstesinde çok az duruyorum. Normalde bunu hiç dikkate almam çünkü bana göre 2. Petrus Tanrı sözünün bir parçasıdır ve bunu kanıtlayan bolca iç ve dış kanıt bulunmaktadır. Yine de yazarı hakkında ortaya konulan soruları bilmemekle suçlanmak istemediğim için bu konudaki bilinen gerçeklere şimdi birlikte bakalım. Petrus'un 2. mektubunun İncil'in bir parçası olarak kabul edilmesi uzun bir zaman aldı. İsa'dan sonra 372 yılında Laodikya'da ve daha sonra İsa'dan sonra 397 yılında Kartaca'da toplanan kurullarda da kabul edildiği üzere kilisenin konuya ilk kez bu şekilde yaklaşımıydı. Jerome 2. Petrus'u İncil'in Latince çevirisine kabul etti ama Süryanice tercümeye dahil edilmemişti. Ancak bu çeviri kabul edilir olmaktan çok uzaktır. Hiçbirimizin kabul edemeyeceği başka şeyler de olduğuna eminim. Bu yüzden de 2. Petrus'un dahil edilmemiş olmasının bu noktada bir anlamı yoktur. Eski kilise atalarından biri olan Evsebius 2. Petrus'u tartışılan kitapların arasında saymıştı. Orijen kabul etti. İskenderiyeli Clement kabul etti ve 2. Petrus hakkında bir de yorum kitabı yazmıştır. 2. Petrus tabii ki kilise kanonunun bir parçası olmayan Petrus'un vahyinde kabul edildi. Yahuda'nın mektubu belli ki 2. Petrus'tan fikirler içermektedir ve Yahuda'nın bu mektubu iyi bildiğini göstermektedir. Aristites, Justin Martyr, Irenaeus, Ignatius ve Romalı Clement dahil olmak üzere eski kilise yazarlarının 2. Petrus'tan fikirler kullandıklarını ve alıntı yaptıklarını görmekteyiz. Martin Luther'in de 2. Petrus'un gerçekten Petrus'a ait olduğunu kabul ettiğini biliyoruz. Calvin 2. Petrus'a kuşkuyla bakmış ama onu reddetmemiştir. Ancak Erasmus adlı yorumcu reddetmişti. Bunlar size 2. Petrus mektubunun tarihçesiyle ilgili bazı bilgiler vermektedir ama mektubun başkaları tarafından reddedilme nedenlerini kanıtlayabilecek türden sebepler değildir. Özellikle ve öncelikle bazı otobiyografik kısımlar olmak üzere bol miktarda iç kanıt bu mektubu Simon Petrus'un yazdığını benim için tartışılmaz bir gerçek haline getirir. 2. Petrus 1. bölüm 13. ayet, 14. ayet, 1. bölüm 16, 17 ve 18. ayetler ve 3. bölümdeki 1. ayet bence oldukça güçlü veriler vermektedir mektubu Petrus'un yazdığına dair. Tarih ise Petrus'un 2. mektubu ile ilgili ilk mektubundan kısa bir süre sonra ve ölümünden kısa bir süre önce olduğunu gösterir ki ben bunu 2. Petrus 3. bölüm 1. ayetten anlıyorum. 2. Petrus 1. bölüm 13 ve 14. ayetler yine buna işaret eder. İsa'dan sonra 66 yıllarında yazıldığını anlıyoruz. Konusu ise tıpkı 2. Timoteus'un Pavlus'un son mektubu olduğu gibi 2. Petrus'un da Petrus'un son mektubu olduğu temelinde yükselir. Ve bu iki kitabın arasında şaşırtıcı benzerlikler bulunmaktadır. Her iki mektupta kilisenin yolculuk ettiği inanlı yoluna o zaman yaklaşmakta ve günümüzde de var olan korkunç bir şekilde inançtan dönüşü göstermek için uyarı levhaları gibidirler. O zamanlarda insan eli büyüklüğündeki bir bulut gibi olan şey bugün tüm gökyüzünü kaplar ve kasırga büyüklüğünde fırtınalar yaratır. Petrus inanlara öğretmenlik edenleri sapkın düşüncelere karşı uyarır. Paulus da aynı şekilde sapkın öğretiler konusunda uyarılar verir. Hem Petrus ve hem de Paulus yaklaşan ölümlerinden sevinçle bahsetmektedirler. 2. Petrus 1. bölüm 13 ve 14. ayetler ve aynı zamanda 2. Timoteus 4. bölüm 6, 7 ve 8. ayetler işte bu ölümden bahseder. Paulus bu dünyadan ayrılma zamanının geldiğini bildiğini söyler. Yolunu tamamlamıştı. Yaşam yarışını bitirmişti ve şimdi bu hayattan ayrılıyordu. İyi bir şekilde savaşmış ve imanını kaybetmemişti. Onu bir doğruluk dağcı beklemekteydi. 2. Petrus da Petrus'un ölümüne yaklaşırken aynı zafer dolu sözleri söyler. İki elçi de kiliseyi yaklaşan dinden dönme fırtınasına karşı tek savunma olarak Tanrı sözünün çabasına bağlar. Düşmanımızın 2. Petrus'a saldırmasına şaşmamalıyız. Çünkü bu mektup şeytanın günümüzde bize attığı ateşli okları durdurmak için verilen oldukça iyi bir kalkandır. 2. Petrus ve Paulus'un son mektubu olan 2. Timoteus arasındaki benzerlikler ayrıca Petrus'un iki mektubu arasında büyük farklılıkları da açıklamaktadır. 2. mektubun konusu ilk mektubun konusundan farklıdır. İki mektup arasındaki fark Paulus'un Romalılara ve Timoteus'a yazdığı mektupların arasındaki fark gibidir. 2. Petrus'ta inançtan dönmenin yaklaştığını ve fırtınanın gelmekte olduğunu görüyoruz. Fırtınayı karşılamak için nasıl hazırlanmalıyız? Petrus bunun tek bir yolu olduğunu ve bu yolun da bilgi olduğunu söyler. Sadece Mesih'e iman etmemiz, sadece ona inanmamız yetmez. Aynı zamanda da onu bilerek yaşamalıyız. İsa Mesih Yuhanna 17. bölüm 3. ayette sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır der. Sadece onun hakkında bilmemiz de yetmez. Aynı zamanda bu bilgiyi hayatlarımızda yaşamalı ve hissetmeliyiz. Geçenlerde Avrupa'da Hristiyan olarak adlandırdığı bir kilise açmaya çalışan bir adam hakkında bir yazı okudum. Bu adam kiliseyi Tanrı ve Mesih'in sözlerini kullanmadan yürütmek istiyordu. Bu herhangi bir insanın yapabileceği en saçma şeylerden birisidir. Eğer başka bir kuruluş kurmak istiyorsa kursun. Ama Mesih olmadan Hristiyan bir kuruluş diye bir şey olamaz. Bunu yapmak şeftali kullanmadan şeftali reçeli yapmak veya benzin olmadan araba kullanmaya çalışmak gibidir. Eğer bir Mesih inanlısıysanız Mesih'i tanımanız gerekir. Bu onun hakkında bir şeyler bilmek değil, onu tanımak anlamına gelir. Fark ettiyseniz ikisinin arasında da büyük bir fark vardır. Bu mektubun en önemli konusu sadece inançtan dönüş değil, aynı zamanda savunmamız olan bilgi olacaktır. Bu bilgi nerededir ve elimize nasıl geçecektir? Petrus daha sonra bildireceği kesin peygamberlik sözüyle bu bilgiye sahip olmanın tek yolunun kutsal kitaptan geçtiğini söyler. Gördüğünüz gibi dostlarım, Hristiyan yaşamı sadece bir doğuştan ibaret değildir. Bir büyüme ve gelişmedir. Bütün bu mektubun temel noktası son ayettir. Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in kayrasında ve onu tanımakta ilerleyin der bu ayet. Şimdi ve sonsuza dek ona yüceler olsun, amin diye son bulur. Hizmet ettiğim yıllar boyunca sıkça bir kadın doğum uzmanı değil, bir çocuk doktoru olduğumu söyledim. Kadın doğum uzmanı bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olur. Yüzlerce kişinin Tanrı sözünü duyarak iman etmesinden ötürü Rab'be şükrediyorum ama ben aslında radyo yoluyla Tanrı sözünü öğretme hizmetime, inanların imanlarında büyümelerine yardım etmek için başladım. Ben bebeklerin doğmalarını sağlayan bir doğum uzmanı değilim. Görevi imanlara Tanrı sözünün sütünü vermeye ve ara sıra da onlara et yedirmeye çalışan olan bir çocuk doktoru gibiyim. Dostum bu inançtan dönme dolu günde Tanrı sözünü bilmeden Tanrı için yaşayamazsınız. Ve Petrus'un anlattığı da budur. Bu ikinci mektubun konusu Petrus'un burada kullandığı ve ilk mektubunda yer almayan sözlerdedir. Bazı sözleri iki mektupta da kullanmıştır. Bunlardan biri ilk bölümde iki kere kullanılan değerli sözcüğüdür. Bu sert balıkçı Petrus değerli şeyler hakkında konuşuyor. Ve bu kadınların kullandığı bir sözdür. İman kelimesi bu mektupta tekrar ve tekrar kullanılır ve ilk ayette iki kere karşımıza çıkar ama bu ikinci mektupta özellikle göze batan sözcük bilgi sözcüğüdür. Değişik sözcüklerle birlikte 16 kez karşımıza çıkmaktadır. Mektubun özeti son ayette verilen emirde bulunur. Simon Petrus şu sözleri söyledikten sonra dünyadan ayrıldı. Öte yandan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in kayrasında ve onu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek ona yücelik olsun. Amin. Gerçek agnostikler yani eski Yunanlılarda gizli ve mistik bilgilere değer veren tarikat budur. Agnostiklerin sapkın düşüncesi başka kimsede olmayan, dünyasal olmayan bir bilgiye sahip olduklarıydı. Bunu öğrenmek için bir çeşit formülleri, bir ayin ya da merasimleri, gizli bir düzen ve şifreleri vardı. Petrus gerçek bilginin İsa Mesih'i tanımak olduğunu söyler. Mektubun ana hatlarına baktığımızda en temel olarak Hristiyan lütfunun bize bir güvence verdiği 1. bölüm 1 ila 14. ayetler arasındadır. Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı tanımak Hristiyan karakterinin üzerine kurulduğu temeldir. Kutsal kitabın gerçekleşen peygamberliğin tanıklık yetkisi ise 1. bölüm 15 ila 21. ayetler arasında anlatılır. Tanrı sözü karanlık günlerde itaat etmemiz için bize ışık vermektedir. Bir başka konu ise sahte öğretmenlerin getirdiği ve imandan dönüş konusu 2. bölümde anlatılır. Kilise sahte öğretmenlerden oldukça dikkatli bir biçimde sakınmalıdır. Dördüncü olarak Rab'in geri gelişi konusunda tutumları, dinden dönenlerin kim olduğu konusu 3. bölüm 1 ila 4. ayetlerde konu edilmektedir. Tanrı'nın dünya için olan planı 3. bölüm 5 ila 13. ayetlerde anlatılırken, geçmiş dünya, şimdiki dünya ve gelecekteki dünya konu edilir. Geçmiş dünya 3. bölüm 5 ve 6. ayetlerde, şimdiki dünya 3. bölüm 7 ila 12. ayetler arasında ve gelecekteki dünya 3. bölüm 13. ayette bizlere anlatılmaktadır. Aynı zamanda imanlara öğütlerde yer almaktadır bu mektupta ve 3. bölüm 14 ila 18. ayetler arasında kaydedilmiştir. Tanrı'nın programını bilmek, Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'i tanımakta gelişmemiz için bizlere son derece teşvik veren bir mektuptur 2. Petrus mektubu. Az önce de bahsettiğim gibi bu harika mektup Elçi Petrus'un son mektubu, yani çarmıha gerilerek ölümünden önce imanlara söylediği son sözlerdir. Onları gelmekte olan imandan dönüş ve düşüş hakkında ve özellikle de sahte öğretmenlerin sapkın düşüncelerine karşı uyarır. Ve imanlarını gelecek olan fırtınadan koruyabilecek olan tek şeyin de kutsal kitaba sıkıca bağlanmak olduğuna işaret eder. Bu bölümün ilk 14 ayetinde Hristiyan karakterinin temelinin Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı tanımak olduğunu göreceğiz. İlk olarak imanlı için lütfa sahip olmanın ne kadar büyük bir güvence olduğunu anlatır Petrus. 2. Petrus 1. bölüm 1. ayet şöyle der. İsa Mesih'in kulu ve elçisi ben Simon Petrus'tan Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in doğruluğu sayesinde bizimkiyle eşdeğer bir imana kavuşmuş olanlara selam. Daha ilk ayette değer kelimesini görünce bunun Petrus'un sözü olduğunu anlıyoruz. Bu sözcüğü ilk mektubunda da birkaç kez kullanmıştır. Ve kutsal kitapta bu sözcüğü bu anlamda kullanan tek kişi de odur. Bu bir mektuptaki el yazısını tanımak gibi bir şeydir. Burada değerli kelimesini gördüğümüzde Simon Petrus'un imzasını da görmüş oluruz. Bu mektubun başında kendisine Simon Petrus denir. İlk mektubunda kendisine sadece Petrus demişti. Doğduğunda kendisine verilen isim Simon'du. Ama kaya anlamına gelen Petrus kendisine Rabbimiz İsa tarafından verilen isimdir. Bu mektupta iki ismini de kullanır. Zayıf adam Simon ve güçlü adam Petrus. Kararsız adam ve kaya adam. Petrus bunların ikisi de olmuştu. Ama bu mektupta bir şeyden emin olabiliriz. Petrus birazdan Mesih için çarmıha gerilecek olan kayadır. İsa Mesih'in uşağı ya da kulu ve elçisi ben Simon Petrus der. Buradaki kul, uşak kelimesi aslında köle anlamına gelir. Mesih'in kulu ve elçisi derken Mesih'in kölesi olduğuna işaret eder. Kendisini kilisede yüksek bir mevkide görmez. Kendisinden köle olarak söz eder. Ayrıca kendisine elçi diyor ve bu onun yetkisidir. Ama kendisini elçi olarak tanıtmaz. Sadece elçilerden biri olarak tanıtır. O elçilerden sadece bir tanesiydi. Bizimkiyle eşdeğer bir imana kavuşmuş olanlara selam diyor. Burada söylediği şey oldukça harikadır. İman kelimesini kullandığında sanırım adına müjde dediğimiz gerçekten bahseder. Buna kavuştunuz ve şimdi bununla yapıp yapamayacağınız sizin elinizde der. Benim aşırı kalvinist olarak adlandırdığım görüşe sahip olanlar kurtulmadan önce seçilmiş olmanız gerektiğini ve iman etmeden önce Tanrı'nın size inanmak için iman vermesi gerektiğini söylerler. Ben de bu düşüncenin bir kısmını kabul ediyorum ama aynı zamanda bazı insanların kurtulmamalarının nedeninin bize Tanrı sözünde açıklandığı üstünde ısrar ediyorum. 2. Korintliler mektubunda 3. bölüm 15 ve 16. ayetlerde şöyle diyor. Ne var ki bugün bile Musa'nın yazıları okunduğunda yüreklerini bir peçe örtüyor. Oysa ne zaman biri Rab'be dönerse o peçe kaldırılır. Birisinin yüreği Tanrı'ya dönünce peçenin kalkacağı burada söylenir. Dostum, eğer bugün bir inanlı değilseniz bazı zihinsel tereddütleriniz olduğunuzu söylemeyin. İşin doğrusu içinizdeki günahın buna itiraz ettiğidir. Yürek Rab'be dönünce o zaman Rab peçeyi kaldırır. Siz hazır olduğunuzda Tanrı da hazırdır ve sizi kurtarır. Tanrı'nın isteği kimsenin mahvolmamasıdır. Bugün İsa'ya gelenlerin hepsi kurtulur. Ve Yuhanna 3. bölüm 16. ayette, çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi, öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun der. Sizden istediği tek şey inanmanızdır. Ona gelmeden önce kendinizi temizlemenizi bile istemez. Ama tabii ki ona gelmekte ciddiyseniz o sizi temizleyecektir. Bizimkiyle eşdeğer bir imana kavuşmuş olanlar diyor. Bu imana nasıl kavuştular? Tanrımız ve kurtarıcımız İsa Mesih'in doğruluğu sayesinde. Bu Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde bize verilen doğruluktur. Gördüğünüz gibi sadece günahlarımızı silmekle kalmaz. Bize kendi doğruluğunu da verir. Bizler af çıktığı için sokaklara salınan caniler gibi değiliz. Tanrı'nın önünde durabilmemiz için bize bir konum verildi ve bu konum Mesih'te olmaktır. Bizler sevgili oğulda kabul gördük. 2. Petrus 1. bölüm 2. ayette ise Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı tanımakta lütuf ve esenlik artan ölçüde sizinle olsun der. Kayra ve esenlik artan ölçüde sizinle olsun. Kayra ya da lütuf her zaman esenlikten önce gelir. Önce Tanrı'nın lütfunu bilmeliyiz. Tanrı'nın bize kendi erdemimizden ya da karakterimizden ya da sahip olduğumuz herhangi bir şeyden ötürü değil, Mesih'e iman ettiğimiz için kurtardığını bilmeliyiz. Bizi günahlarımızın borcunu ödemek için, çarmıhta ölecek kadar sevdiği için eğilip bizi kurtarabilmesi mümkündür. Bu yüzden dostlarım, Tanrı sizi lütfuyla kurtarır. Sizi hiçbir erdeminiz söz konusu olmadan sadece Mesih'e güvendiğiniz için kurtarmaktadır. Tanrı'nın lütfunu tattıktan sonra Tanrı'nın esenliğini de tadabiliriz. Bu Elçi Pavlus'un Romalılara yazdığı mektupta söylediği konudur. Romalılar 5. bölüm 1. ayet. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. Simon Petrus'u cahil bir balıkçı olarak göremeyeceğimizi tekrar etmek isterim. İlk mektubunda gördüğümüz gibi kısa bir mektupta bütün İncil yazarlarının kullandığından daha çok öğreti kullanmaktadır. Üstünde antlaşmazlık olan konuları usta bir şekilde ele almaktadır. Ayrıca matematik kullanan bir İncil yazarıdır. Diyor ki, lütuf ve esenlik artan ölçüde sizinle olsun. Burada toplamadan bahseder. Elçi Pavlus matematik kullanmamıştır. Tanrı'nın lütfuyla zengin olduğunu ve Tanrı'nın esenliğini insan aklının alamayacağını söyler ama Simon Petrus kalemi kağıdı eline alır ve der ki, umarım lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olur. Bu gerçekten harikadır. Sadece orada da kalmaz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde nasıl sizin olacak diye sorar. Göreceğiniz bir görüm sayesinde mi olacaktır bu? Hayır. Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa Mesih'i tanımakla gerçekleşecektir. Şimdi bu tanıma yani bilmek kelimesine geri dönüyoruz. Önemi yüzünden bu kelimeyi bu mektupta tekrar tekrar göreceğiz. Elçi Pavlus da bunun altını çizer. Filipelilere yazarken der ki, ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Onu tanımak diyor. Hristiyanlık bir kişiyle ilgilidir. Ona sadece inanmakla kalmayıp aynı zamanda onu tanımalıyız dostum. İsa şu anda Tanrı'nın sağ tarafında olan yaşayan kurtarıcıdır. Daniel peygamber Daniel 11. bölüm 32. ayetin sonunda şunları yazdı. Ama Tanrısını tanıyan halk var gücüyle ona karşı duracak. Dostum İsa'yı tanımadan Tanrı için hiçbir hizmette bulunamazsınız. Peki onu nasıl tanıyabiliriz? Petrus bu konuda bizi karanlıkta bırakmayacaktır. Mektubun sonuna gelinceye kadar İsa'yı tanımanın Tanrı sözünü bilmekten geçtiğini görüyoruz. Elçi Petrus'un Tanrı'yı tanımak derken ne kastettiğini anlatmak için artık yaşamayan, iyi tanınan birisini örnek vereyim. Birisinin bana gelip şöyle dediğini varsayalım. Eski Cumhurbaşkanını tanıyor musun? Şöyle cevap verdim. Hayır, onu hiç tanımadım. Ama kim olduğunu kesin duymuşsundur. Evet. Ve onu daha önce gördün değil mi? Evet. Hatta bir keresinde onu kentimize geldiğinde gördüm. Ona daha fazla yaklaşmak isterdim ama bu mümkün olmadı. Onu gördüm, konuşmasını duydum ama onu tanıdığımı söyleyemem. Bugün yaşıyor olsaydı ve ofisine gelseydi onu tanır mıydım? Herhalde kim olduğunu anlardım ama tanıyacağımı söyleyemem. Hayata nasıl baktığını bilmiyordum. Herhalde karısı ve başka yakınları onu tanıyordu. Ama ben onu o kadar yakından tanımadım. Petrus Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı tanımakla lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun derken Grekçe üstün bilgi anlamına gelen epignosis kelimesini kullanmaktadır. Bu kutsal ruhun Mesih'in değerlerini alıp bunları bizim için gerçek yapmasından doğan bilgidir. Dostum İsa Mesih'i sana en yakın olan kişiden daha iyi tanıyabileceğine inanıyorum. Ve size en yakın kişiye söylemeye cesaret edemediğiniz şeyleri ona söyleyebileceğinizi söylemek isterim. Önemli olan sonsuz yaşamın onu tanımak olduğudur. Onu bu şekilde tanımak için Petrus'un dediği gibi 1. Petrus 1. bölüm 23. ayette. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz demek istiyorum. Dr. Bieber'in yeniden doğduktan sonra kendisine ne olduğunu öğrenmek için İncil okuluna gittiğini söylediğini duydum. Bu iyidir ve sözünü iyice bilmeden ona güvenebileceğimizi göstermektedir. 2. Petrus 1. bölüm 3. ayette ise kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi der. Tanrısal güçle dolu yaşamak için senin ve benim ihtiyacım olan her şeyi Rab bize verdi. Sizi bilmiyorum ama ben her zaman hayatımı dolu dolu yaşamak istedim. Gidip çılgınca şeyler yapmaktan söz etmiyorum. Ama Tanrı, tanrısal gücü kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize vermiştir. Tanrı'nın kendisi için yaşamanız üzere bir plan yapmadığını söylemeyin. Tanrı Mesih'teki yaşamımız ve onun içsel tanrısal bir şekilde yaşanması için her türlü planı yapmıştır. Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız diyor. Yine bu tanıma kelimesini burada görüyoruz. Sadece Mesih'i tanıyarak burada gerçekten nasıl yaşanılacağı öğrenilebilir. Ve Tanrı'nın isteği gibi biri olabilirsiniz. Kişiliği tam olarak gelişmiş biri olmanın tek yolu İsa Mesih'i tanımaktır. Bizi yüceliğe çağıranı tanımak, Mesih gibi olmak üzere dönüşmeye başlamak demektir. Erdem'in genelde düşünüldüğünden çok daha derin bir anlamı vardır. Petrus'un kullandığı bazı sözcükler üstünde çok duruyorum. Çünkü bu sözcükler oldukça önemlidir bana göre. Erdem sözcüğü sadece iffetli olma anlamına gelmez. Bugünlerde bir kadının iffetli olduğunu söylemek için ona erdemli diyoruz. Aslında erdem, Petrus'un kullandığı şekilde mükemmellik ve cesaret anlamına gelir. Hayatın üstesinden gelmeye cesaretinizin olması anlamına gelmektedir. Ufak bir fare gibi yaşayıp önünüze çıkan her şeye peki öyle olsun demek zorunda değilsiniz. Yerinizde sağlamca durarak inancınızı yaşayıp Tanrı'nın yanında olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Özellikle yaşadığımız çağda bu çeşit bir erdeme kesinlikle ihtiyacımız var. Ve buna sahip olabilmemizin tek yolu Mesih'i tanımaktır. Burada bize verdiği formül kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda yaşanılan yaşamdır.